Ben bugün Machiavelli'den bahsedeceğim size. Bu dönem boyunca Machiavelli üzerine çalışmaya gayret ediyorum. Ve çeşitli seminerler, bazen yüksek lisans dersleri, bazen konferanslar, bunları Machiavelli üzerine kurguluyorum. Ve Siyaset Felsefesi Kulübü bana bu dönem bir metin okuması yapma, bir düşünür üzerinden bir okuma yapma teklifinde bulunduğunda da Machiavelli üzerine bir şey yapabilirim dedim. Ama tabii Machiavelli üzerine ne yapılabilir sorusu da hemen kendi kendimin karşısına çıktı. Çünkü onlar sağ olsunlar beni serbest bıraktılar istediğim konuyu seçmekte. Ve benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Machiavelli'nin temel eserlerindeki ithaf mektuplarını incelemek ve karşılaştırmak ve daha sonra vakit kalırsa da Söylevler kitabının birinci ve ikinci bölümlerinin giriş kısımlarını karşılaştırarak okumak. Neden böyle bir seçim yaptım? Birkaç nedenle. Şimdi bir metni okumanın çeşitli yolları vardır ama tabii en iyi yol o metni okumaya başlamak. Ama şimdi bunu söyleyip geçmeyelim. Genellikle ön sözler, girişler, ithaf mektupları yazar tarafından da yazılsa, işte başka bir araştırmacı tarafından da yazılsa atlanma eğilimindedir okurlar tarafından. Sanki bu başlangıçta pek de gerekli olmayan şeyler söyleniyor da ondan sonra esas konuya giriliyor gibi. Aslında hiç öyle değildir. Ve mesela Machiavelli'nin bu eserini yazdığı 16. yüzyılda, bunun hemen öncesinde, hemen sonrasında bu yazılan ithaf mektupları eserlerin niteliği hakkında, yazarların niyeti hakkında, yazarların eserlerinin nasıl okunmasını arzu ettiği hakkında çok önemli bilgiler verir. Dolayısıyla bir düşünce tarihçisinin düşünce tarihçisi için bu başlangıçta yer alan, genelde de okurun gereksiz gördüğü o sayfalar aslında çok değerlidir. Benzer bir şeyi mesela İslam siyasal düşüncesi metinlerindeki veya İslam düşüncesi metinlerindeki hamdele salvele bölümleri için söyleyebiliriz. Yani Allah'a hamdolsun, peygambere salat olsun diye sanki başta klişe görünen o şeyler, metinler aslında o kadar özenli bir şekilde seçilmiş terimler, sıfatlar içerir ki yazar aslında orada okuru çok temel kavramlara hazırlar. Burada yine bunlar söz konusu. O yüzden mesela sizlere bir ilk tavsiyem, hangi eser karşınıza gelirse gelsin, özellikle de yazarın kendisi tarafından yazılmış bir ön söz, bir mektup, işte bir giriş varsa bunları hiç yabana atmayın. Muhtemelen size çok önemli bir şeyler söylemeye çalışıyordur metin hakkında. Bir diğeri şu, şimdi Machiavelli 1469 yılında doğmuş bir düşünür. En meşhur eseri Prens, 1513-1514 tarihli, yani 43-44 yaşında ilk önemli eserini aslında yazıyor. Yayınlanması daha da sonra, ölümünden sonra, ama yazılışını şimdilik esas alalım. Bundan sonra da çokça tartışılan üç temel eseri daha var diyeyim. Prens kadar neredeyse meşhur olan ya da Prens'ten hemen sonra en çok tanınan Söylevler eseri, Konuşmalar diye de çevrilmiş Türkçe'ye. Titus Livius'un ilk 10 kitabı üzerine Söylevler, tam tercüme edersek. Bir diğeri Savaş Sanatı, Machiavelli'nin yaşadığı dönemde yayınlanan tek eseri. Bir de Floransa tarihli, bu da en hacimli eseri. Şimdi bu dördü 1513'ten işte 1520'li yılların ortalarına kadar Machiavelli'nin yazdığı, yani 10 yıl süre içinde yazdığı eserler ve farklı muhatapları var. Farklı okur kitleleri var ve farklı kişilere bunlar ithaf edilmiş. Yine bu eserlerin ithaf edildiği farklı, ithaf mektuplarını karşılaştırma olarak incelediğimizde aslında aynı dönem içinde, bir 10 yıl içinde, bazen hatta 2-3 yıllık bir süre içinde yazarın nasıl farklı yazım stratejileri kullandığını, nasıl farklı niyet beyanlarında bulunduğunu da görebiliyoruz. Ha, bu da bizi şuna getiriyor. Demek ki bu ithaf mektupları düşünce tarihçisi için hem bir niyeti anlama şeyiymiş, bahanesiymiş veya kaynağıymış. Ve ayrıca düşünürü somutlaştırma, düşünürü aslında sıradan bir insan gibi dertleri olan, kendini beğendirme dertleri olan, kendini anlatma dertleri olan bir kişi olarak anlama kaynaklarıymış. O yüzden böyle bir giriş yapabilirim. Neden böyle bir seminere ihtiyaç duydum sorusuna yanıt ararken.
Hocam, arkadaşlara sesli aslında mikrofonu açabilmek için.
açamıyorum. Başka da kısık gelmiyor dediler. O zaman mikrofonu açacak bir şey bulun. Teknisyen arkadaş bulun. Ben o arada biraz daha fazla ses çıkarmaya çalışırım. Ya da biraz daha yaklaşmaya çalışın siz de. Şimdi Machiavelli'nin hayatı ve eserleri üzerine tabii biraz konuşmak gerekiyor. Çok uzun bir hayatı ve eserleri girişi yapmayacağım. Şunları söylemekle yetineyim. Machiavelli Prens'i yazmaya oturmadan önceki hayatının 43-44 yıllık döneminde neler yapıyor? Öncelikle 1469'da doğan bu düşünür iyi bir hümanist eğitim alıyor. Çünkü hümanizmin, Rönesans'ın artık kök saldığı bir Floransa'da doğup büyüyor. Yani hümanizmin onun doğduğu dönemlerde yaklaşık 100-120 yıllık bir geçmişi var. 14. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmış bir düşünce akımı ve ekol, hümanizm. Bildiğiniz gibi klasikleri yeniden okuma çabalarından biri hümanizm. Şimdi antik Yunan, Roma klasikleri aslında hiçbir zaman unutulmamıştı. Batı Avrupa'da, Bizans'ta, İslam dünyasında, Orta Çağ, Yahudi entelektüel çevrelerinde antik Yunan felsefesi gayet iyi bir şekilde okunuyordu, yorumlanıyordu. Antik Roma düşüncesi de özellikle Batı Avrupa'da aslında yine belli dönemlerde hatırlanıyordu. Dolayısıyla bu yeniden hatırlama dönemlerinden biri. Orta Çağ'daki antik Yunan, Roma okumalarına kıyasla hümanistlerin 14. yüzyıldan itibaren geliştirdiği okumanın bir farkı var. O da şu, Orta Çağ'daki antik Yunan, Roma yorumcuları kendilerini bir geleneğin parçası olarak değerlendiriyorlar ve bir süreklilik görüyorlar. İşte eski Yunan düşünürlerinden Roma'ya, Helenistik dönemden Roma'ya, Roma'dan erken Orta Çağ Hristiyan düşüncesine, oradan İslam düşüncesine, oradan kendilerine uzanan bir silsile. Metinlerle de böyle bir diyalog içine giriyorlar ve çoğu zaman bir Orta Çağ İslam düşünürünün, Orta Çağ Skolastik düşünürünün, Orta Çağ Yahudi düşünürünün Aristoteles'in hangi metni doğru bir şekilde günümüze ulaşmış, hangisi tahrif edilmiş, hangi yorum daha doğru, bu soruyu sorma ihtiyacı duymuyor. Zaten yaşayan bir gelenek içinden cevap veriyor. Hümanistlerin temel derdi ana metinlere geri dönmek. Yani aradaki yorumları paranteze alarak, bunları atlayarak bir geriye sıçrama yapmak ve yeniden metnin kendisini okumak. Metnin kendisini bulmak. Çünkü bazen Aristoteles'in, Platon'un metinlerinin var olduğu biliniyor ama bunlara ulaşılamıyor. Uğraşıp tozlu raflardan, bazen Bizans kütüphanelerinden, bazen manastırların unutulmuş dehlizlerinden çıkarıp bunları buluyorlar. Bazen karşılaştırıyorlar ve bir temel metne ulaşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla en doğru metni, en özgün metni bularak antik Yunan düşüncesini ve Roma düşüncesini bulma çabası bu. Bir de bunlar ne için yapılıyor? Unutmayalım, hümanizmin esas meselesi studia humanitatis. Yani insana dair olan şeylerin, insanlığa dair olan şeylerin incelenmesi. Humanitas, insanlık, insanlığın incelenmesi. Yani insanın kendi yapıp ettikleri, insanlığın bundan önceki büyük başarıları, yaptığı büyük eserler, ortaya koyduğu büyük eserler, bunların incelenmesi yoluyla biz bugünün insanlarının insana yaraşır özellikleri kazanmalarını sağlamak. Yani dilin en iyi örneklerinin, edebiyatın öğrenilmesi, edebiyat eserlerinin özümsenmesi, tarihteki büyük insanların, büyük adamların yaptıklarının öğrenilmesi. Efendim, felsefedeki büyük yine katkıların yine öğrenilmesi, özümsenmesi yoluyla insanı daha çok insan yapmak. Değil mi? Amaç bu. Bu anlamda bir Rönesans, bu anlamda hümanizm ve Machiavelli küçük yaşlardan itibaren zaten hümanist çevrelerde çokça vakit geçiren bir hukukçu olan babasını da yönlendirmesiyle iyi bir hümanist eğitim alıyor. Tam olarak neleri okudu, tam olarak nasıl bir tedristen geçti bilemiyoruz ama o dönemin standart şeylerini okumuştur muhtemelen. Yani iyi bir tarih okuru, Latince biliyor, Yunanca biliyor mu bilmiyor mu emin değiliz. Ama Yunan düşünürlerin eserlerine de en azından Latince üzerinden vakıf ve böyle bir formasyondan geçiyor. Onun yaşadığı Floransa Medici ailesinin etkisi altında bir Floransa. Yani 1400 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda bir büyük aile, önce tüccarlık daha sonra bankacılık işleriyle uğraşan bir büyük Floransalı aile, Mediciler, Floransa'nın yöneticileri konumundalar. Mediciler gelmeden önce 14. yüzyılda mesela Floransa bir cumhuriyetti. Şu anlamda bir cumhuriyet, pek çok İtalyan ve Alman şehir devleti gibi yürütmeye dair, hoş geldiniz hocam, temel kararların belediye meclisinde verildiği bir cumhuriyet. Belediye meclisinde kimler yer alıyor? Dönemin büyük loncalarının temsilcileri, yani meslek odalarının temsilcileri yer alıyor. Mediciler kriz dönemlerinde yükseliyorlar, belediye meclisinin de üstüne çıkıyorlar ve devlet başkanı olarak esas yönetimi sağlıyorlar. 14. 15. yüzyılın önemli bir kısmında ve Machiavelli'nin gençlik döneminde. Bu Mediciler 1494 yılında iktidardan uzaklaştırılır ve Floransa'da cumhuriyet yeniden tesis edilir. Yani yeniden belediye meclisinin esas merkezde olduğu, belediye meclisi sekreterlerinin, şansölyelerinin, işte birinci sekreterin, ikinci sekreterin esas şeyde olduğu, etkili olduğu. Ama bir büyük ailenin, bir büyük yöneticinin, bir büyük hükümdarın diğerlerinin ötesinde söz sahibi olmadığı bir yönetim dönemi başlar 1494'te. Machiavelli bu dönemde artık yavaş yavaş bir olgunluk dönemine giriyor. Ve bu arada felsefeyle de ilgilendiğini biliyoruz. Ve bu yeni kurulan cumhuriyet döneminin etkili bir hümanist düşünürü ve politikacısı var. Adriani isimli. Floransa'da bir adette 14. yüzyıldan beri, Medici döneminde bile, önemli bürokratlık görevlerine hümanist düşünürler, profesörler, yazarlar, şairler getiriliyordu. Adriani de böyle bir kişi. Yani yeni kurulan cumhuriyet döneminde Medici sonrasında onurlandırılan, bir siyasi göreve getirilen bir kişi. Adriani'nin şöyle bir özelliği var. Epikuros felsefesini iyi bir şekilde okuyor ve tanıtıyor bu dönemi. Epikurosçuluk bir Helenistik dönem düşünce akımı ve kader, özgür irade, tanrı dünyamıza müdahale edebilir mi, edemez mi gibi sorulara yanıt arayan bir düşünür. Ve Machiavelli'nin bu Epikurosçuluktan ve Adriani'den şunu özellikle çok aldığını görüyoruz. Kaderimiz ve kaderin bize getirdiği şeyler, yani talihimiz, bu önemlidir. Ama bizim aynı zamanda insanlar olarak bir sınırlı da olsa bir özgür irademiz de vardır. Dolayısıyla özgür iradeyle kaderi hep beraber ele almalıyız. İki, Tanrı varsa bile bizim dünyamıza iradesiyle müdahale etmiyor. Dolayısıyla biz bu dünyada doğayla, başka insanlarla baş başayız. O yüzden Tanrı'ya inanalım, inanmayalım fark etmez. Çok teşekkürler Uğur Bey. Şimdi evet, daha iyi herhalde ses. Önemli olan bizim bu dünya üzerine, bu dünyanın doğası, toplumu üzerine araştırmalar yapmamızdır. Dolayısıyla böyle bir formasyondan geçiyor. 1498'den itibaren Machiavelli'nin bir bürokratlık kariyeri de başlıyor. Ve bu bahsettiğim işte şansölyelik, ikinci sekreterlik gibi kurumlarda önemli görevler üstleniyor. Bu ne demek? Bir, Machiavelli'nin Floransa şehrinin arşivine bir erişimi var. İyi bir tarih öğretimini dolayısıyla pekiştiriyor. Yani hem Romalı tarihçilerden okudukları hem de Floransa'nın yakın tarihine dair okudukları birleşiyor. İki, belediye meclisi, loncalar, sekreterler, şansölyeler, bunların arasındaki entrikalar, bunlara doğrudan tanıklık ediyor ve muhtemelen kendisi de bu entrikalarda yer alıyor. Yani iyi bir siyasi deneyim de kazanıyor Floransa'nın iç işlerinde. Üçüncüsü, diplomatlık görevleri. Belirli dönemlerde Floransa'nın önemli bürokratları elçi olarak görevlendiriliyor önemli saraylara ve Machiavelli bir 10-15 yıllık bir süre boyunca çok kilit elçilik görevlerine atanıyor. İmparatorun yanına gönderiliyor. O dönemin Kutsal Roma Germen İmparatoru'nun. Onunla doğrudan temas ediyor, sarayını gözlemliyor. Gitmişken bu arada imparator o sırada İsviçre'de. İsviçre'nin kantonlarından geçiyor, orada gözlemler yapıyor. Papalığa gidiyor, o dönemin papalarının sarayını gözlemliyor. Kardinalleri gözlemliyor. Cesare Borgia gibi çok etkili İtalyan siyasetçiler var bu dönemde. Onların yanına gidiyor, onları şahsen tanıma fırsatı buluyor vesaire ve muazzam bir deneyim. Dördüncü olarak bir de askeri deneyimi var. Çünkü Machiavelli'nin pek çok Machiavelli'nin döneminde bir tartışma var. Acaba bu şehir devletlerinin orduları paralı askerlerden mi oluşsun, yoksa sıradan halktan biz asker mi devşirelim? Kimileri paralı asker olsun diyor, kimileri asker devşirelim diyor. Machiavelli sıradan insanları asker yapalım diyenlerden ve bu arada komutanlık gibi işler de yapıyor ve fena da olmayan zaferler kazanıyor Machiavelli'nin nasıl diyeyim dizayn ettiği ordular. Böyle bir deneyim. Ta ki 1512 yılında 15 yıl boyunca hizmet verdiği Cumhuriyet rejimi yıkılana kadar ve Mediciler 15 yıldan sonra şehre geri dönene kadar. Yani 1512'de Mediciler tekrardan başta, Machiavelli birdenbire bütün ikbalini kaybediyor. İstenmeyen adam konumunda. Üstüne üstlük tabii düşmanları muhtemelen onun hakkında iftiralarda da bulunuyorlar. İşte bu size karşı efendim komplolarda bulunuyor, sizi devirmeye çalışıyor. Size karşı bir darbe yapma teşebbüsünde bulunuyor diye. Hapsediliyor, işkenceler görüyor falan derken neyse bir af çıkıyor. Hapisten çıkıyor, artık işkence görmüyor ama artık kamusal işlerden uzaklaştırılmış durumda. Ve 1513 yılında muhtemelen Haziran-Temmuz aylarında oturuyor ve meşhur kitabını yazmaya başlıyor Prens. Ve Prens'i birkaç ay içinde, yani aşağı yukarı bir yıl içinde tamamlayacak. Çünkü Mayıs 1514 gibi tamamladığını biliyoruz. Ve ilk metnimizi isterseniz buradan okumaya başlayalım. Prens kitabının ithaf mektubu. Muhteşem Lorenzo dei Medici'ye. Kim bu Lorenzo? 1516'dan itibaren Medici'lerin reisi olan ve Floransa'nın da devlet başkanı olan kişi. Dikkat edin, arada 3 yıl var. Yani prensin yazılması, tamamlanması ve Lorenzo'nun başa geçmesi, bu ikinci Lorenzo Medici, başa geçmesi arasında 3 yıl. Machiavelli aslında bu kitabı bu Lorenzo'nun amcası için yazmıştı. Giacomo dei Medici. Yani 1513 yılında başta olan kişi için. O dönemde belki başka bir ithaf mektubu da yazmıştır. Belki içeriği bununla aynıdır. Bilmiyoruz. 1516'da yeniden ithaf ediyor bu kitabı. Demek ki neymiş? Prens kitabının ana gövdesinden sonra yazılmış. Üstelik 2-3 yıl sonra yazılmış bir metin karşımızda. Fark etmez. Biz şimdi bu prensin ithaf mektubu olarak bunu okuyacağız. Çünkü demek ki Machiavelli hayatının belli bir noktasında bu kitabı, bu kişiye ithaf etmeye ihtiyacı duymuş. Bu arada metnin aslında orijinal başlığı Latince. Metnin kendisi İtalyanca. Bütün eserde bu böyle. Yani 26 bölüm başlığı var. Mektubun başlığı var. Yani 27 başlık Latince. Eserin kendisi de aslında de principatibus, yani prensipler üzerine anlamına gelen bir Latince kelime. Ne yapmaya çalışıyor burada Machiavelli? Döneminin pek çok yazarı gibi anlaşılsın diye İtalyanca yazmış. Yani Latince eğitimi almayan burjuvalar veya aristokratlar da okusun diye İtalyanca yazmış. Ama klasik tedrisatla ve klasik literatürle olan bağını da koparmamak için Latince başlıklar tutmuş. Yani hem klasik hem modern. Birazdan bunun anlamını göreceğiz. Metni siz de okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum ama ben özetleyerek gideceğim. Soru cevap kısmını sona bırakacağım. Yani ben biraz kendi başıma konuşacağım bu bir saat 15 dakika boyunca. Bir hükümdarın ilgisini çekmek isteyenler çoğunlukla sahip oldukları en değerli eşyaları ya da hükümdarın en sevdiği armağanları sunarak huzurlarına çıkarlar diyerek başlıyor. Aslında ilk birkaç satır boyunca bir şey söylüyor. Başkaları size bir takım armağanlar sunuyorlar ve bunlar maddi armağanlar. Neler? At, silah, altın işlemeli kumaşlar, değerli taşlar ve benzeri süsler. Şimdi hızlıca geçip okursanız belki dikkat etmezsiniz ama ayrıştırarak okuyun. At ve silah. Bu dönemde bunlara sahip olanlar aristokratlar ve aristokratlar Floransa'da gayet etkili. Yani eski feodal dönemlerin mirasçısı olan, halen büyük tarlaları olan, orduları olan, atları olan, silahları olan kişiler. Bunu benim atım silahım yok ve ben bir aristokrat değilim gibi yorumlayabilirsiniz. Altın işlemeli kumaşlar değerli taşlar. Tüccarlar, zanaatkarlar bunlara sahip. Floransa pek çok tüccarı, zengin zanaatkarı olan bir şehir. Bunlar da gayet nüfuzlu. Belediye meclisinde etkilerini korumuşlar. Mediciler döneminde de halen tabii iktisadi şeylerini koruyorlar. Mediciler de tabii bunların arasından çıkmış. Ben bu da değilim diyor. Ben sıradan halktan geliyorum. Elimde bilgimden başka bir şey yok. Yani sıradan halktan gelen, işte büyük burjuva veya büyük aristokrat olmayan ama bilgili bir kişiyim diye bunu okuyoruz. Bu sıradan halk meselesi birazdan daha da önemli olacak. Benim elimde eğitimim var ve ben sizde o eğitimimden damıttığım bir şeyleri sunacağım. Biraz da aslında kötülemiş oluyor. Çünkü meslektaşları var. Yakında arkadaşları bunlar. Francesco Guicciardini var mesela. Çok büyük bir aristokrat aileden geliyor. O da nasihat kitapları yazıyor. Başkaları da var. Ben onlar gibi değilim. Ama birazdan da duyacağınız gibi onlar da onları değil, benim sözlerimi dinlerseniz daha çok şey öğrenebilirsiniz. Bunu da görebiliyoruz. İki, nedir bu Machiavelli'nin bagajındaki şeyler, bilgiler? En değerli eşyalarımın arasında güncel yaşanmışlıkların yoğun deneyimiyle yoğurduğum, eskilerin derslerinden öğrendiğim büyük insanların eylemlerine ilişkin bilgiler var. Güncele ilişkin ve eskilerin büyük yaşamlarına ilişkin bilgiler. Şimdi Machiavelli karşımıza ikilik koydu bir tane. Çokça bunu yapacak daha sonra da. Şimdikiler ve eskiler. Şimdinin deneyimi, eskinin deneyimi. Güncel gözlem, deneyim, tarihsel bilgi. İkisi birbiriyle bağlantılı. İkisi birbirinden besleniyor. Diğer metinlerde de göreceğimiz gibi bunlar aslında birbirini besliyor. Hatta biraz zorlayalım yorumu. Hani hiç öyle bir amacı olmayabilir ama tahmin edelim. Çünkü Machiavelli'nin diğer eserlerini biliyoruz. Günceli öne koydu, tarihsel olanı ikinciye koydu. Machiavelli tarihsel olanı çok önemser ama her zaman güncel için öykünülmesi gereken, taklit edilmesi gereken, bazen de kaçınılması gereken örnekler sunduğu için. Yani güncele bir yol gösterdiği ölçüde önemlidir aslında tarihsel olan. Sadece bir antikacı gibi işte tarihsel olanın tarihsel olması bakımından inceleyen bir kişi değil Machiavelli. O yüzden Titus Livius'u da okuduğunda, Tacitus'u da okuduğunda, başka Romalı tarihçileri de okuduğunda bugüne bir şeyler söyledikleri oranda okuyor. O açıdan da eğip büküyor bazen aslında onların söylediklerini. Üçüncü bir nokta. Bolca şey geçiyorum işte alçak gönüllülük, ben size layık değilim vesaire, bu tarz ithaf mektuplarında çokça kullanılan şeyler bunlar, tabirler. Ama tehlike ve huzursuzluk dolu uzun yıllarda ben bütün bu deneyimimi edindim. Şimdi ne bu tehlike ve huzursuzluk dolu yıllar? Kendisinin aslında iktidarda olduğu 15 yıl. Yani unutmayalım, eski rejimin adamı yeni rejimin gözüne girmeye çalışıyor. Yeni rejimin temsilcilerinin gözüne girmeye çalışıyor ve aslında kendi eskiden ait olduğu rejimi kötülüyor. Onlara bir layık olduğunu anlatıp ben sizinle de iş yapabilirim, aslında size layığım demek için. Çünkü bu birazdan göreceğiz bir iş arama metni aynı zamanda. Doğru yani, şimdi sonunda bunu söyleyecek. Bana yeniden eski görevlerimi verin, ben size çok faydalı olurum. Bakın bu kitap da bunun şeyidir, kanıtıdır. Bir diğer konu. Görkemli sözlerle süslemedim ben metnimi. Tumturaklı sözlerle bezemedim. İşte gereksiz takılar kullanmadım fiillerimde. Yani aslında tam onu söylüyor burada, iyi çevrilmemiş o açıdan. Klausula kelimesini kullanıyor. Bu dirdir takısı düşünün. Yani sürekli odur budur diye anlatırsanız bir konuyu biraz ağırlaşır ya metin. Onun gibi bir şey. Yani ben yalın bir dil kullandım. Başkaları öyle yapmıyor diyor. Yani yine kendisi gibi nasihat kitabı yazanları aslında götürüyor. Başkaları uzun uzun anlatırlar laflarını hoş görünmek için. Ben içerik üzerinden gideceğim ve size basit, anlaşılabilir ama içi dolu bir şey anlatacağım. Unutmayalım. Şimdi nasihat kitabı yazmak, nasıl prens olunur, nasıl prens kalınır kitapları yazmak Machiavelli'nin icat ettiği bir şey değil. Tarihin en eski dönemlerinden beri yapılmış bir şey. Gerçekten eski Mısır'da da nasihat metinleri görüyoruz. Yunan, Roma dünyası, Hindistan, Çin her yerde var. Hepsinin tabii kendi beslendikleri kaynaklar, vurguladıkları konular, kullandıkları yöntem, tarihten ne kadar etkileniyorlar, etkilenmiyorlar, bütün bu konularda farkları var. Ama Floransa'da gayet yerleşik ya da bütün İtalya'da gayet yerleşik 14. 15. yüzyılda gelişmiş bir hümanist nasihat kitabı yazma tarzı var. Machiavelli diğerlerini demek ki eleştiriyor. Ben onlar gibi yapmıyorum. Ben daha güzel bir şey yapacağım. Tabii buradan hemen şey sonucu çıkarmayın. Düşünürlere her zaman itimat etmeyin bu konularda. Çünkü biz günümüze Machiavelli kaldığı için ve Machiavelli kanonlaştığı için, yani standart tedrisatın bir temel yapı taşı haline geldiği için biz hep Machiavelli'yi dinliyoruz ve onun etrafından konuşuyoruz. Ama mesela Giovanni Pontano, Leonardo Bruni, hatta Petrarca, bütün bu büyük isimler, yani hümanizmin büyük isimleri nasihatname yazmıştır. Ve bunları okuduğunuzda aslında yani Machiavelli'nin anlattığı kadar da sıkıcı, işte efendim süslü sözler söylemediklerini de görüyoruz. Eninde sonunda kendi döneminin insanı Machiavelli. Biraz da diğerlerini kötülemesi sizi çok da yanıltmasın. Yani o Floransa'da gayet değerli ve üslup açısından da gayet ilgi çekici şeyler var. Nasihat metinleri var. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Son konu, yani sondan bir önceki, tekrar aslında baştaki meseleye döndü ve bunu daha da vurguladı. Yani ben üst tabakalardan gelmiyorum, alt tabakadan geliyorum, bu sefer açıkça söylüyor. Ben hükümdarlık üzerine konuşuyorum ama beni kibirli, büyüklenen biri gibi görmeyin. Ben ki hiçbir şey değilim ama hükümdarlar hakkında bir şey söylüyorum. En güzel aslında benim konumumda olan biri bunu yapabilir. Çünkü hükümdarı, hükümdar olmayan biri daha iyi anlar. Halkı da halkın üstünde yer alan, onu yöneten bir kişi anlar diyor. Yani ben dışarıdan bakan biri olarak hükümdarı anlarım. Siz de halkı anlarsınız. Şimdi burada iki şey var. Bir, İlginç bir şey tabii ama Machiavelli o kadar da alttan bakan biri değil. Yani hükümdarlarla hayatı boyunca teşriki mesaisi olmuş, gitmiş onları yerlerinde gözlemlemiş. Şimdi de gözlerine girmeye çalışan, yani sokaktaki zanaatkar çırağının uzaklığında olan biri değil hükümdara karşı. Dolayısıyla bir şekilde yakın aslında. O yüzden o ilk kısmı bence biraz şey gibi düşünebiliriz, bir nasıl diyeyim, retorik alçak gönüllülük. İkincisi önemli. Halkı da hükümdar anlar diyor ya. Şimdi aslında bu eser boyunca sürekli söyleyeceği bir şey ve Machiavelli'nin düşüncesinde çok gözden kaçan bir şey. Yani bütün o amacı doğrular falan, hani o tarz bir Machiavellicilik çok fazla şeyimize yerleşmiştir ya kafamıza. Aslında Machiavelli'nin bir halkçı boyutu vardır. Yani hükümdara verdiği nasihatlerin arka planında sık sık "Ey hükümdarım, senin temel destekçin halktır. Aristokratlar değil. Ey hükümdarım, senin temel derdin halkın ortak iyiliğini sağlamak olmalıdır." Bu şeyi sürekli veriyor ve buradaki halk hükümdar bağlantısı konusunu aslında bunun bir ipucu gibi görebiliriz. Ve eser boyunca aslında buna devam edecek. Yani astı astı kestik kestik halkın üzerinde sivrilen bir kişi değil, halktan destek alan, halkın desteğini sürekli tutan, halka bir şekilde kendini kabul ettiren bir hükümdar imgesi var burada. O yüzden o meşhur hani zalimliği hoş görme vesaire, yani çoğu zaman yani halkın kendisinden ziyade aristokratlara, asillere, elitlere karşı yönelecek Machiavelli'nin öğütlerinde. Sonunda da ağzındaki baklayı çıkarmış. Ben çok fazla darbe yedim. Talihin darbesini yedim. Ama günün birinde belki siz bunu tersine çevirebilirsiniz ve bütün bunları dikkate alıp beni eski görevlerimden birine iade edebilirsiniz. Yine metnin sonunda iki kere geçen önemli bir kavram var. Yazgı diye çevirmiş tercüman. Necdet Abadağ'dan gidiyorum, Adabağ'dan gidiyorum. Tarih diye de çevirebilirdi. Latincesi ve İtalyancası fortuna. Machiavelli düşüncesinin temel kavramlarından biri. Yani bizim elimizde olmayan, başımıza gelen şeyler. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Çünkü tarih bize iyi şeyler getirebiliyor. Mesela ey hükümdarım, talih senin yüzüne güldü, seni hükümdar yaptı. Çünkü ailen Medici ailesi. Talih bana kötü davrandı. Ben iktidardan da düştüm. Görevlerimi de kaybettim. Ama ne demiş? Sizin üstün nitelikleriniz var. İyi talihle üstün nitelikler birleşiyor. Ha, benim de üstün niteliklerim var. Benim de kötü talihim üstün niteliklerim gölgelemiş. Keşke benim de üstün niteliklerim iyi talihe dönüşse. Bakın bu fortunayla iyi nitelikler, insanın kendi özellikleri, yapabildikleri ve yaptıklarıyla başına gelenler arasındaki ikilik de Machiavelli'nin temel konularından biri. Meşhur fortuna virtu ikiliği. Başımıza gelenler ve bizim yapabileceklerimiz. Machiavelli burada aslında felsefesinin temel şeyini damıtarak vermiş bu 2-3 kısa cümlede. Ha, bakın 1,5 sayfalık bir ithaf mektubunda aslında ne kadar çok şey söyledi. Toplumsal bağlamını anlattı. Kendisini toplum içinde konumlandırdı. Siyasi geçmişinden bahsetmiş oldu. Kullandığı temel kavramları açık etti. Niyetini açık etti. Yani dikkatlice okuduğumuzda aslında bize çok şey söyleyebiliyor metin. Başarılı oluyor mu? Maalesef olmuyor. Çünkü yani 1513 sonlarında metin aşağı yukarı açığa çıkmış, hala ümitli Machiavelli. 1514'te bir şekilde artık Medici'lerin halen onu istenmeyen adam ilan ettiğini anlayacak ve bir süre sonra artık eski dostlarına geri dönecek. Yani Floransa'da bir köşeye çekilip elini ovuşturup bekleyen ve bu arada birbirlerine ile dayanışan, söyleşiler yapan cumhuriyetçiler. Çünkü Medici'ler geldikleri gibi giderler diye düşünüp bahçelerine çekilen ve eski Roma'nın özgürlüklerini tartışan, Medici'lerin öncesindeki dönemin Floransa'sının özgürlüklerini tartışan bir ekip var. Bunlar hali vakti yerinde çoğunlukla aristokrat kökenli ama yine de sadece aristokratlar değil de bütün halk bir şekilde iktidarda söz sahibi olsun diyebilen kişiler aralarında tartışıyorlar ve Machiavelli böyle bir çevrede yer alıyor. İkinci metnimiz ve ikinci kitabımız, yani Machiavelli'nin Söylevler veya Konuşmalar kitabı, Discorsi kitabı böyle bir ortamda yazılıyor. Yani prensi bitiriyor, söylevleri yazmaya başlıyor ve ikinci metnimiz de bu konu üzerine. Bu sefer iki kişiye ithaf edilmiş metin. Zanobi Buondelmonti ve Cosimo Rucellai. Buondelmonti, bu bahsettiğim cumhuriyetçi ekibin aslında fikir babası ve esas sponsoru. Bahçeleri var, Orticellari diye, Floransa'nın içinde. Orada toplanıyorlar, işte bu bahsettiğim tartışmaları yapıyorlar. Machiavelli anladığımız kadarıyla uzun uzadıya bir Roma tarihi yorumu yapıyor. Ama Prens de bahsettiği gibi geçmişte gelip şimdi sürekli bir bağlantı halinde ya. Yani günümüzde özgürlük ne demek? Romalılarda özgürlük neydi? Günümüzde belediye meclisi ne demek? Romalılarda senato neydi? Günümüzde işte bir nasıl diyeyim, yükselen yönetici ne demek? Romalılarda yöneticilik neydi? Değil mi? Bu soruda karşılaştırma olarak gidiyor. O yüzden Söylevler kitabı hem bir Roma tarihi yorumudur, bir Roma tarihçisinin kitabının yorumudur Titus Livius'un. Ama aynı zamanda güncel Floransa'ya sürekli atıflar yapar. İşte o dönemin tartışmalarına atıflar yapar vesaire. Neyse, bu şimdi konumuz değil. Yine bunu okuyarak gidelim. Size yükümlülüklerim dahilinde olmasa da şüphesiz Niccolo Machiavelli'nin, yani benim, gönderebileceği en iyi şey olan bir hediye yolluyorum. İlk metindeki tema tekrar karşımıza çıktı. Yani başka bir şey yollayamazdım. En iyi yapabileceğim şey bu, bir kitap. Üzerime vazife değildi ama bunu yapıyorum. Kendim istedim. Seneler boyunca edindiğim tecrübeler ve yaptığım çalışmalar sonucunda edinebildiğim tüm bilgileri burada elimden geldiğince kaleme aldım. Tecrübe ve yaptığım çalışmalar yine önceki metnin adeta bir ayna yansıması. Tecrübe geldi. Yani siyasi tecrübesi, çalışmalar, incelemeleri yine aynı sırayla bahsetti. Dikkat ederseniz güncel ve geçmiş şimdi bilgisi. Daha fazlasını sunamadığım için beni suçlayamazsınız. Geçiyorum bunları. Eksik kalırsam da yine sıkılmayın. Şey, ilk metinde de kullandığı retorik bir şey demiştim. Alçak gönüllülük, bence bunları yine burada kullanıyor. Yine de bütün bu alçak gönüllülük satırlarında hafiften şunu okuyoruz. Beni sessiz bıraktılar. Aslında yapabileceğimin tamamını yapamıyorum. O görevlere atanamadım. Yazmaktan da daha fazla bir şey yapamıyorum. Aslında yapabilecek olmama rağmen. O yüzden de kusuruma bakmayın. Gibi bir satır arası anlam çıkabiliyor bütün bunlardan. Bu yazdıklarımı dostlardan kabul edilebilecek bir şey gibi görün. Şimdi burada ton değişti. İlkinde üste bir şey ithaf ediyordu. Üste yazıyordu. Yani Lorenzo de Medici devlet başkanına ve bunun bir teorisini de yapmıştı. İşte dağdaki hükümdarla ovadaki halk. Bunların birbirini nasıl tanımlayacağı vesaire. Şimdi bu sefer eşitler arasında, dostlar arasında bir ilişki var. Şimdi bu tabii eski Yunan dünyasında önemsenen ayrımlar bunlar. Yani etikte de Aristoteles'in Nikomakos etiğini düşünelim. Birbiri arasında yani hiyerarşik bir ilişki olan kişilerle eşitlerin, dostların ilişkisi arasındaki ilişkiler farklı bir şekilde şekillenir. Dolayısıyla prenste bir hiyerarşik ilişki içinde kurulmuş bir okur-yazar ilişkisi varken burada dostlar arasında bir hediyeleşme var. Dikkat ederseniz şey de biraz daha teklifsizce, daha rahatça yazılmış ithaf mektubu. Her şeyden önce şuna inanın, pek çok halde hataya düşebileceğimi görebilmeme rağmen bu anlatacaklarımı başka hiç kimseye değil size ithaf etmekle yanlış yapmadığımı düşünmek benim için memnuniyet verirdir. Ha. Size ithaf ettim, başkasına etmedim. İktidar sahiplerine edebilirdim ama siz dostlarıma ve bu arada siz muhalif dostlarıma ithaf ediyorum. Çünkü bu sayede gördüğüm iyilikler için duyduğum minnettarlığı ve şükranı ifade edebileceğimi düşünüyorum. Şimdi bu iyilikler meselesi önemli. Çünkü unutmayalım. İktidardan düşmüş, hapsedilmiş, işkence görmüş, afla salıverilmiş, kendi çiftliğine çekilip prens kitabını yazmış, sonradan tekrar bir şekilde insan içine çıkabilmiş bir insan bunu yazıyor ve tekrardan insan içine çıkıp sözleri dinlenmesini gerçekten bu insanlara borçlu. Yani Buondelmonte, Rucellai ve arkadaşlarına, o Orticellari bahçesinde toplanan kişilere. Bu gerçekten önemli bir iyilik onun için. Çünkü bir düşünürün sessizleştirilmesi, suskunlaştırılması, bir hocanın sessizleştirilip suskunlaştırılması önemli bir konu. Tekrardan konuşma imkanı bulabilmek gerçekten Machiavelli'ye iyi gelmiş olmalı. Çünkü ruh halini, prensi yazmakta olduğu sıradaki ruh halini biz o dönemde dostlarına yazdığı mektuplarda anlıyoruz. Floransa'nın 12 kilometre güneyindeki çiftliğine çekilmiş ve hiç istemediği bir hayat sürüyor. Dışarıda işte çiftçiler var, hayvancılık yapanlar var vesaire. Onları tamam hor görmüyor ama yine de kendisinin dahil olmadığı bir dünya. Onlarla arkadaşlık ediyor, konuşuyor, onu anlıyoruz ama kafasını kapatıp kitaplarını okumaya, eserini yazmaya başladığında adeta başka bir dünyaya ışınlanıyor. Anlattıklarından öyle anlıyoruz. Muhtemelen bu insanlarla daha çok arkadaşlık etmeye başladıktan sonra o dünyayı daha bir somutlaştırmış. Yani o artık daha istediği bir yerde yaşamaya başlamıştır. Devam ediyoruz. Bir diğer sebep de yazarların mutat şekilde eserlerini kudret sahibi önemli birine ithaf etme alışkanlığında olmaları ve o kişinin kötü huylarını yerecekken gözleri hırs ve alçak açgözlükten kör olmuşçasına onun meziyetlerini örmeleridir. Kudret sahibi kişilere çoklukla ithaf ediyorlar. Aslında kendisi de bunu yapmış. Üstelik bunu yapanlar genellikle dal kavukluk yapıyorlar. Machiavelli bu konuda içi rahat bence. Çünkü prens gerçekten kudret sahibi bir aileye ithaf edilmiş olsa bile, iş arama amacıyla yazılmış olsa bile yine de mesela açıkça bir Medici politikası övme amacı gütmeyen ve kendi döneminin siyasi dengelerini aslında gözeten bir metin. O yüzden hani kendisi daha önce bu yapmayalım dediği şeyi yapmış, kudret sahiplerine eser ithaf etmiş ama en azından dal kavukluk yapmamış. Yani bu açıdan bence yazarken şeyi nettir, içi rahattır. Ben aynı hataya düşmemek için devlet başkanlarını seçmedim. Aksine sayısız iyi vasıfları sayesinde devlet başkanı olmayı hak edebilecek insanları seçtim. Sizi seçtim yani ithaf etmek için. Siz devlet başkanı değilsiniz, siz Mediciler değilsiniz ama o kadar meziyetiniz var ki aslında olsanız ne güzel olurdu. Siz yeniden kurulacak bir cumhuriyetin başına geçseniz ne kadar güzel olurdu. Çünkü sizde bu meziyetler var. Onlarda yok demiş de oluyor. Beni makama, şerefe ve zenginliğe boğabilecek insanları değil, aksine ellerinde imkanları olsa aynı şeyi yapabilecek olanları tercih ettim. Medici'ler zaten şu anda beni boğmuyor. Siz zaten başa gelseniz aslında beni başa getirirdiniz. Beni görevlerime getirirdiniz. Çünkü iyi muhakeme edebilen bir insan cömertleri takdir etmelidir. Zaten çok zengin oldukları için değil de içinde bu cömertlik fikri, erdemi olduğu için. Bir devleti idare etmesini bilenleri takdir etmelidir. Yoksa bilmeden idare edenleri değil. Yani önemli olan aslında bu işin bilgisine sahip olanı bu göreve getirmek. Ya da içinde bu erdem, bu cevher olanı yine bu göreve getirmek. Aslında burada tipik bir Yunan-Roma düşünürü gibi konuşuyor. Çünkü klasik Yunan-Roma döneminde bir erdem nedir? Sahip olduğunuz iyi bir özellik olmanın ötesinde içinizde olan potansiyel, yani cömertlik erdemi olması demek sizin içinizde. O cömertlik potansiyelinizin olmasıdır ve birilerinin bunu ortaya çıkarması önemli olan. Ya da yöneticilik erdeminizin olması, illa yönetmeniz değil de bir şekilde bu cevhere sahip olmanız ve zamanda bunun açığa çıkması. Bende bu var diyor. Sizde cömertlik var, bende bilgelik var ve aslında birleşse bunlar ne olur? Bir iyi bir yönetim kurabiliriz. Yazarlar demiş, Sirakusalı sıradan vatandaş Hiero'yu Makedonya kralı Perseus'tan daha çok methederler. Hiero'nun hükümdar olmasına engel olan tek şey bir krallıktan yoksun oluşuydu. Diğerinin, yani Perseus'un krallığı dışında hiçbir şey yoktu. Machiavelli atıf yapmayı pek sevmez. Ne yazık ki felsefi atıf neredeyse hiç yapmaz. Burada tarihçi atıfı da pek yapmıyor ama Polybius, meşhur Romalı tarihçi, yani Yunan kökenli Romalı tarihçi, ona muhtemelen atıf yapıyor. Çünkü Polybius'un tarih kitabında Hiero ideal bir hükümdar imgesidir. Perseus da kötü kraldır. Bunlar aynı dönemde yaşayan kişiler değil de sıkça Polybius'un bahsettiği kişiler. Hiero tabii zamanla kral oluyor ama Polybius'un anlatına göre daha kral olmadan bile, yani sıradan bir yurttaşken bile krallığa dair meziyetleri vardı. Aynı sizin gibi ey dostlarım diyor. Ama Perseus kral olmuştu, kral doğmuştu belki ama içinde krallığı hak etmeyen pek çok özellik vardı. Yine biraz Hiero sizsiniz, diğerleri Perseus gibiler. Yani iktidarı almışlar ama iktidarı hak etmiyorlar demiş oluyor. Şu halde elinizdeki bu iyi veya kötü şeyin niteliği hakkında siz karar verin. Eğer bu yazdıklarımı okuyacaksanız ve bu düşüncelerden şeyleri alın ve hataya düşmemiş olurum eğer bunu bir şekilde hakkını vererek okursanız diyor. Kalın sağlıcakla diye de daha dostane bir şekilde bitiriyor, dikkat ederseniz. Bütün bunlardan aslında bir ara sonuçta çıkarabiliriz. Bir saattir konuşuyoruz, bir kere bile amaca giden yolda her şey mübahtır demedik. Aksine erdemler havada uçuştu. Antik Yunan Roma felsefesine atıflar yaptık. İyi krallık, kötü krallık ayrımları yaptık. Demek ki Machiavelli hiç de o kadar kötü anlamda anılan o Machiavellici düşünür değilmiş. Çok daha zengin bir düşünürmüş. Bu konuyu aslında çok gündeme getirmeyi ben sevmiyorum. Çünkü ne yazık ki akademide bu doğru bilinen yanlışları düzeltmekten kendi işimizi yapmaya pek vaktimiz kalmıyor. Ama yine de bir değinsek iyi olur. Şimdi Machiavelli o kendisine yapıştırılan o kötü şöhretten ibaret bir düşünür değildir. Her türlü ahlaksızlığı mübah gören bir düşünür değildir. Aslında çok sağlam bir ahlaki şeyi vardır. Arka planı vardır onun düşüncelerinin. İyi bir dikkatli bir şekilde okuduğumuzda. 16. yüzyıldan beri aslında akademide, felsefe dünyasında bu değerin farkındadır. Yani çünkü 16. yüzyıldan beri Machiavelli'nin klasik dünyadaki kökenleri, değeri vesaire bu konularda çokça çalışma yapılıyor. Machiavelli'yi kötüleyenler bile aslında onun felsefi değerini çoğu zaman teslim ediyor. Ama tabii bu bir yerleşmiş, popüler kültürde çok yaygınlaşmış. Shakespeare'den tutun da günümüzün pek çok şeyine kadar, tweetine kadar falan o Machiavelli'cilik imgesi her yere sirayet etmiş. O yüzden biraz da bununla baş etmek gerekiyor. Ne yazık ki. Devam ediyorum. Diğerlerini belki biraz daha zaten geçeceğiz. Machiavelli'nin daha az okunan eserleri. Mesela Savaş Sanatı. 3. sıradaki eser. Bu Machiavelli'nin hayat olduğu sürede yayınlandığını gördüğü tek eseri Savaş Sanatı. Yani diğerleri öldükten sonra yayınlanıyor. Bu Machiavelli hayattayken yayınlanıyor. Bu kime ithaf edilmiş diye baktığımızda girizgah diye çevirmiş Hakan Sönmez, İtalyanca'dan çeviren kişi mi olabilir? Bu sefer Lorenzo di Filippo Strozzi isimli bir Floransa soylusu açıklamada yapmış mütercimimiz. Floransa'nın varlıklı ailelerinden birine mensup, bir aristokrat aileye mensup ve kimlerle yakın? Bir önceki eserin ithaf edildiği kişilerle, yani Buondelmonti ve Rucellai gibi o Orticellari bahçelerin sahipleriyle yakın. Hatta biriyle akraba, değil mi? Burada yazıyor. O bahçelerin sahibinin damadıymış. Neyse, yani demek ki bu eserle önceki eser arasında bu anlamda bir süreklilik görebilirsiniz. Benzer tarzda bir cumhuriyetçi muhalefetin de yakın bir kişiye ithaf edilmiş. Birçokları ey Lorenzo demiş. Bu tabii prensteki Lorenzo değil de başka bir Lorenzo. Sivil ve askeri yaşamın birbiriyle çok az ortak noktası olduğu ve birbirinden çok farklı olduğu görüşünü benimsedi ve benimsemekte. Şimdi bu bambaşka bir başlama türü. Kendisini anlatarak başlamadı. Kitabı anlatarak başlamadı. Hangi niyeti güderek bu kitabı yazdığını anlatarak başlamadı. Direkt konuya girdi aslında. Yani teorik bir tartışma açarak başladı. Sivil ve askeri yaşam birbiriyle ortak noktalara sahip mi, ayrışıyor mu? Bambaşka dünyalar mı sivil yaşamla askeri yaşam, yoksa bunlar birbirini tamamlıyor mu? Bunları tartışacak. Yani prensin sonlarında yer alan ve imalarla aslında karşımıza çıkan teorik tartışma, söylevlerin ithaf kısmında neredeyse hiç karşımıza çıkmayan o teorik tartışma burada baştan karşımızda ve bir cedelle başlıyor aslında. Yani iki farklı unsurun karşı karşıya konması, daha sonra ilişki içine sokulmasıyla başlıyor. Kimileri der ki sivil yaşamla askeri yaşam birbirinden farklıdır. Haklı oldukları noktalar var ama aslında bunlar birbirini besliyor. Çünkü sivil yaşam üzerine konuşmak istiyorsanız askeri yaşamı dikkate almanız lazım. Çünkü hiçbir kent yok ki, hiçbir sıradan insan hayatı yok ki silahlarla korunmasın. Hiçbir silah yok ki sivil yaşam tarafından beslenmesin. O yüzden Machiavelli'nin işi unutmayalım. Esas olarak bürokratlık, ikincil olarak bir komutanlık. Yine esas işi sivil yaşam üzerine yazmak, prens, söylevler vesaire. Ama tabii burada yaptığı savaş sanatı üzerine yapmak. Dolayısıyla ben bir sivil yaşam üzerine deneyimleri olan ve yazan bir kişi olarak askeri yaşamı da dikkate almak zorundayım. Bunu da aslında anlatmak istiyor. Dolayısıyla sivil yaşam ve askeri yaşam arasında fark var ama ilişki var. Biz anlatamaya, yani önceki metinlerin anlatamalarından birine geri dönüyoruz. Eski düzenleri irdelediğimizde fikirlerimiz hep değişir. Mesela bunların ilişkililiği konusunda bir farkındalık sahibi oluruz. Bu konunun ayrıntılarını geçiyorum. Yani savaş sanatı üzerine ayrıntılı bir okuma yapılırsa zaten bunlar çok daha önem kazanan şeyler, kısımlar. Ama sonlara doğru bir önemli tema karşımıza çıkıyor. Eski dönemin takip ve taklit edilmesi. Machiavelli sık sık eserlerinde ve bu ithaf kısımlarında şundan şikayet ediyor. Eskiyi bilseler de bilmeseler de günümüzde eskiyi taklit etmeden iş yapıyorlar. Ha, neymiş? Şimdi günümüzde mesela taklitçilik genellikle kötü anılan bir şey. Hatta modernlikle de pek genelde bir araya getirmediğimiz bir şeydir, değil mi? Çünkü hep modern insan ne yapar? Eskiyi taklit etmez de yeni bir şey bulmaya çalışır, özgün bir şey yapmaya çalışır vesaire. Şimdi modern düşüncenin, modern siyasi düşüncenin kurucularından biri, hatta kurucusu olduğu sık sık söylenen bir düşünür, sık sık ne diyor? Eskiyi taklit etmeniz lazım, günümüzde başımıza ne geliyorsa eskiyi taklit etmediğimiz için geliyor, diyor. Şimdi o yüzden modernlik konusundaki ve taklit konusundaki şeylerimizi de belki gözden geçirmeliyiz. Demek ki modernliğin başında bu hümanizm, Rönesans düşünürleri eskiyi taklit edelim diyorlardı. Eskiyi taklit etmek, yepyeni şeyler söylemek aydınlanma düşünürlerinin bir kısmının aslında şeydi, istediği bir şeydi. Yani şöyle diyeyim size, 17. yüzyıl sonuna kadar yeni tam anlamıyla bir değer olarak tarif edilmiyor Batı düşüncesinde. Yani yenilik yapacaklarsa bile eskilerin sırtına çıkmak, onların üzerine yükselmek istiyorlar. Aslında bu anlamda Orta Çağ yazarlarından çok çok da büyük bir farkları yok. Unutmayalım, Orta Çağ yazarları için devlerin sırtına çıkıp karşıya doğru bakan cüceler olmak bir meziyetti. Bu insanlar da belki eskilerle kendilerini daha bir eşit görüyorlar. Yani dev-cüce ilişkisi kurmuyorlar ama eskiyi taklit etmekte bir değer görüyorlar. Eskide iyi olanı, eskiden dersler çıkarmayı. Ben de gördüklerim ve okuduklarımdan yola çıkarak eski yöntemleri geri getirmenin ve geçmişteki erdemi ona yani askerlik sanatına bir şekilde geri kazandırmanın imkansız olmadığına kani oldum. Bu boş zamanlarda hiçbir şey hakkında boş zamanlarda bir şey yapmamak yerine savaş sanatının hayranlarını memnun etmek için eski eylemler hakkında bildiklerimi yazmaya koyuldum. Kelimelerle çok fazla uğraştığımın farkındayım. Çünkü yazmak bir şey, yapmak başka bir şey. Ama şu an yapabildiğim yazmak, bütün bu son kısımların satır aralarını okuduğumuzda zamanında yapmışlığım da var aslında. Sonuçta çıkıyor. Çünkü 1500'lerin başında Cumhuriyetken yurttaş milisi de kurmuş, zafer de kazandırmış Floransa'ya. Dolayısıyla aslında böyle bir şey de var, ima da var. Tabii o dönemden bahsetmek hele hele yayınlanan bir eserde çok da iyi bir şey değil. O yüzden ima ile geçiştiriyor bu konuyu. Yani pek de övünmüyor o şeyiyle, önceki başarısıyla. Ve burada bu şekilde kendini kanıtlamaya çalışıp bitiriyor. Atfettiği kişiyi överken seçtiği kelimeleri, sıfatları da bir dikkatli inceleyin. Zenginlik ve soyluluk, dahilik ve cömertlik. Üçü de sizde var ey Strozzi. Zenginlik ve soylulukta çok fazla benzeriniz yok. Yani sizin gibi bir takım kişiler var. Sizin kadar zengin olan, sizin kadar soylu olan. Ama siz yine de bu az sayıda olan kişinin arasındasınız. Şimdi Prens de konuştuğu kadar kötü konuşmuyor veya o kadar kötü imalarda bulunmuyor aristokratlar konusunda. Çünkü artık şimdi onlara bel bağlamış durumda Cumhuriyeti yeniden kurmak için. Dahi sayısı daha az. Yani daha çok zengin, daha az dahi buluyoruz toplumlarda. Siz de o dahilerden birisiniz. Cömertlikte ise sizin gibisi yok. Bu da tabii karşısındaki kişiliği onurlandırmış. Bu sıfatlar, unutmayalım, klasik dönem nasihat kitaplarının ve ahlak kitaplarının önemli ahlaki erdemleri. Cömertlik mesela Romalıların çok önemsediği bir erdemdir ve Cicero, Seneca gibi düşünürlerin eserlerinde geçer ve hümanizm esas olarak antik Roma düşüncesinin yeniden doğuşudur. Yunan'dan çok Roma. Hep hümanizm, Rönesans dendiğinde eski Yunan'ın yeniden doğuşunu düşünürsünüz siz. Aslında bu yazarların esas okuduğu dil Latince'dir. Esas okudukları yazarlar Romalı yazarlardır. Başta söylediğim gibi. Burada da mesela aslında antik Yunan yazarlarının pek önemsemediği bir erdem veya ahlaki özellik olan cömertlikle bitirerek iki kitabında da, iki itafında da, yani bir öncekinde de bunda da bu konuda da bir ipucu vermiş oluyor. Son şeyimize gelelim. Metnimize. Floransa tarihinin ön sözü, itaf kitabı. İtaf mektubu. Yani burada daha farklı bir şeydeyiz. Bir kere kitabın yazılma amacı biraz daha farklı. Çünkü ilkini göze girmek için yazmıştı. İkincisini dostları için ve daha çok da kendi entelektüel merakları için yazmıştı. Üçüncüsü zaten hızlıca yayınlanması için idi. Dördüncüsü sipariş üzerine yazılan bir kitap. Sipariş eden kim? Mediçilerden bir, önce kardinal daha sonra papa olan bir kişi. Baştaki Mediçiler şimdi tekrar geri döndü. Demek ki Machiavelli biraz göze girer gibi oluyor artık 10 yıl geçtikten sonra. 10 yıl bile değil işte bir süre kendi içine kapandıktan sonra. Hatta Floransa tarihi yaz ey Machiavelli diyen kişi yükseliyor. İşte kardinallikten papalığa da yükseliyor. Yani biraz bir İkbal Umudi yeniden doğuyor. Tekrardan bir Medici'ye bu sefer dolayısıyla bir mektup yazmış oluyor. Yüceler yücesi ve kutlular kutlusu babamız Efendimiz 7. Clemens'e, Papa Clemens'e naçiz hizmetkar Niccolo Machiavelli. Bakın yine rütbeler, işte hiyerarşiler, sizin rütbeniz yükseldi, benim yükselecek mi gibi konular tekrardan prens ithafı gibi burada da karşımıza çıktı. Çünkü karşısında yine hiyerarşik olarak yüksekte biri var. Dostu yok veya dostu gördüğü kendisinden zengin ama yine de iktidar sahibi olmayan bir kişi yok. Bu sefer bir papa var. Siz beni zamanında görevlendirdiniz Florence tarihi yazmak için. Sizi memnun edebilmek için doğanın ve tecrübelerimin bana verdiği tüm çalışkanlığı ve mahareti kullandım. Şimdi ilginç bir giriş. Yine dikkatsizce okusanız hızlıca geçebilirsiniz. Tecrübe anlıyoruz. Hep tecrübe sahibi olduğunu söyledi. Doğa ve tecrübeler bana maharet verdi dedi. Başka bir şey diyebilirdi. Üstelik papaya yazarken demiyor. Tanrı bana bunu verdi demedi. Doğa verdi. Burada mesela bir epikurosçuluğunun bir yansımasını görebilirsiniz. Hemen kolayca sonuçlara varmayın. Zaten işte artık Rönesans dönemindeyiz, hümanizm dönemindeyiz. Yok efendim insanlar Tanrı'yı düşünmüyorlar da insan merkezi düşünüyorlar. Yani kendi döneminde yazıp da gayet Tanrı bana bu şeyi, meziyetleri verdi diyenler var. Hümanist yazarlar, Rönesans yazarlar arasında son derece dindar olanlar da var. Tanrı'yla doğrudan ilişki kurduğunu iddia eden mistik düşünürler de var. Standart Hristiyan düşünürler de var. Machiavelli dolayısıyla bir tür neredeyse ateist, yani pratik ateizm diyor buna kimi düşünce tarihçileri. Yani açıkça ateist olduğunu iddia etmese bile düşüncelerine Tanrı müdahalesini dahil etmeyen bir yazar. Ama onun Tanrı'yı devreden çıkarmasını bütün bir modern düşünceye ve Rönesans'a demek ki şey yapamıyoruz, irca edemiyoruz. Doğa bana verdi, tecrübe bana verdi bu çalışkanlığı ve mahareti. Yazımda muhteşem Lorenzo de Medici'nin ölümü sebebiyle İtalya'nın biçim değiştirdiği zamanlara geldiğimden dolayı, Lorenzo bu prens ithafındaki Lorenzo değil de onun atası. Neyse, eski Floransa'yı tarif ettim. Bunun için işte daha yüksek ve daha büyük bir ruh gerekiyordu. Daha yeni dönemleri yazmak için. O yüzden ben kısa bir şey yazdım. İşte Floransa'nın kuruluşundan nispeten yakın dönemlere kadar getirdim. Çok çok yakın dönemleri işin içine katmadım. Gayretimi burada görebilirsiniz. Roma İmparatorluğu'nun gücünü kaybetmesi sonrasında İtalya'daki dengelerin yüzyıllarca ne çok yıkım ve ne çok hükümdarla birlikte değiştiğini göreceksiniz bunları okuduğunuzda. Şimdi bakın, Roma'nın bölünmesi, bunun getirdiği yıkım, İtalya'nın bir türlü birleşememesi, bu prenste karşımıza çıkan söylevler de tekrarlanan şeyi Machiavelli'yi çok meşgul eden bir konu. Prens kitabı, unutmayalım, dönüp dolaşıp İtalya günün birinde birleşecekse bunu büyük bir hükümdar yapacak ve halk da bundan hoşnut olacakla bitiyor. Ve gerçekten temel dertlerinden biri bu. Yani Machiavelli burada tek bunu söyleyen de değil. Burada mesela ben Gramsci, Althusser gibi yorumculardan biraz ayrışıyorum. Çünkü onlar sanki Machiavelli bunu biraz icat etmiş gibi de şey yapabiliyorlar. Yani Dante'yi de okuduğunuzda, Padovalı Marsilius gibi yazarları da okuduğunuzda o Roma'nın birleşmişliğine duyulan bir öykünme vardır. Geç Orta Çağ, işte erken Rönesans düşünürlerinde. Machiavelli bu açıdan aslında kendi döneminin insanlarından biri. Herkes biliyor Roma'nın bütün dünyayı birleştirdiğini. Ve keşke birileri çıksa onu kursa diyebiliyor. Üstelik imparator olduğunu iddia eden birileri de var etrafta. Neyse, bu bölünmeden şikayet ediyor. Bu bölünmenin tarihini anlattım diyor. Ve imparatora olan bağlılığından sıyrılan bu vatanımızın, yani İtalya'nın bu bölünmüşlüğünün getirdiği sorunları da gözlemledim. Papa'ya bunu yazdığını unutmayalım. Çünkü ya imparator ya papa birleştirecek bu İtalya'yı ve bu Hristiyanlığı düşüncesi bu dönemde yaygındır. Normalde Machiavelli Tanrı müdahalesi konusunu pek kabul etmeyen, papalık devletleri, işte kilise başkanlarının devlet başkanı olması gibi konulara da mesafeli yaklaşan bir kişi. Yani aslında mesela prensi yazdığı sıralarda böyle bir şey demezdi. Yani siz papa da aslında bizi birleştiriyorsunuz gibi laflar etmezdi. Burada yine konjonktür gereği muhtemelen bunu söylüyor. Bir dizi Medici'den bahsetmiş burada. Ben bir takım Medici ailesinin büyüklerini övdüm. Giovanni, Cosimo, Piero, Lorenzo. Dal kavukluk yaparmış gibi beni görebilirsiniz. Bunu yapmadım. Bakın, yine kaç eserdir aynı şeyi söylüyor. Ben birilerini övmek için bu eserleri yazmıyorum. gözünüze girmek için yazsam bile aslında tarihteki bir takım kişileri olmadığı özelliklerle bezemiyorum. Gerçekten şimdi Machiavelli'nin hassas olduğu bir konu. Yani evet, günümüzden tarihi okuyor. Yani ister istemez eğip büktüğü de oluyor ama tahrif etmemek veya işte diyelim ki kullanmamak, araçsallaştırmamak konusunda bir hassasiyeti var. Yani çünkü okuduğu tarihçiler, Titus Livius ve Tacitus gibi tarihçiler yine bu konularda hassasiyet olan tarihçiler. Siyasi seçimleri var. Özellikle Titus Livius'ta o özgürlüğün korunması, özgürlüğün kaybından şikayet etme gibi konular çok ön plandadır. Ama yine de olayların kendisine bir saygı gösterme, olanları bir şekilde işte teyit ederek anlatma gibi bir kaygıları da var. Machiavelli de aslında bunu yapıyor. Bu da aslında yine bizim bir ders çıkarmamız gereken konulardan biri. Çünkü sosyal bilimciler, beşeri bilimciler olarak bu tarafsızlık, nesnellik gibi konular bazen çok savurganca şey yapılabiliyor, konuşulabiliyor. Şimdi biz tarafsız olamayız ne yazık ki. Yani çünkü bir şekilde en tarafsız olacağım diyen tarihçi bile veya sosyal bilimci veya işte bir filozof her neyse bile bir şekilde şekillenmiştir. Farkında olmadığı bir takım seçimlerle aslında şekillenmiştir gözü, okuduğu şeyler, zihni vesaire. Yani önemli olan bu sınırların, bu taraflılığın farkında olmak ve dürüst bir şekilde o tarafı belirlemek ve mümkün olduğu kadar bunu belki bir yumuşatmaktır. Diğer tarafları dinlemeye en azından açık olmak ama gerektiğinde de taraf olmayı da bilmektir. Nesnellik aynı şekilde bizim yapamayacağımız bir şey. Çünkü bizler özneleriz. Ha, özneliğimizin farkına varınca aslında kendimizi o nesnelik içinde konumlandırıyoruz ama Machiavelli'nin yaptığı gibi aslında dal kavukluk yapmamaya çalışmak ve tarihi bugünden okusak bile bunun farkında olmak ve eğip bükmemeye çalışmak aslında bir meziyet. Machiavelli tabii bunu her zaman yapabiliyor mu o tartışmalı ama en azından böyle bir çabası var. En azından diyor ben yakın dönemdeki Medici'leri övmedim ve onlara üstün nitelikler atfetmedim. Bu arada şunu da baştan söylüyor olabilir. Belki Papa sen neden benim babamı, amcamı, işte kuzenlerimi övmedin diyebilir. Baştan da bunu bertaraf etmiş oluyor. Yani ben bunu yapmadım, özellikle yapmadım diyerek. Bu da yine günün birinde tez yazarsanız yapabileceğiniz şeylerden biri. Yani işte şu konulara değinmedim derseniz jüriniz size biraz daha hoşgörülü davranır en başta. Nefret dolu sözlerden de kaçındım. Bütün bunlar tarihin kıymeti ve hakikati bağlamında çok gereksizdir. Ve dolayısıyla bunlardan dolayı kimse beni suçlamasın, siz de beni suçlamayın. Babanız da zaten çok da önemli olan biri değildi rahmetli ama yine de işte en azından büyüktü ve en azından sizin doğmanıza sebep olmuş. Bu satırlar gerçekten çok hoş. Ondan sonra kişinin kendisini yine överek devam ediyor papayı ve Sade'de geliyor. Zat-ı şahanelerinizin insanlığı tarafından nasıl onurlandırılıp beslendiysem kutsallar kutsalı yargınızın silahlanmış lejyonları tarafından da öyle yardım görüp savunulacağını mı umuyorum? Ve yaşam beni terk etmedikçe bu şimdi papaya ithaf ediyor ve papaya diyor ki kutsallar kutsalı yargınızın silahlanmış lejyonları tarafından da yardım görmeyi ümit ediyorum. Şimdi bu hem bir mecaz hem de bir gerçek. Unutmayalım 16. yüzyıl başından itibaren papalar bu silahlanma konusuna daha fazla ağırlık veriyor. Ve Machiavelli'nin bizzat gidip gözlemlediği bir papanın sarayında özellikle bu iyice artık ifrada varmış durumda. 2. Julius savaşçı papa astırtında işte savaşa çıkabilen bir papa. Machiavelli önce bu hoşuna gidiyor. Sonra diyor ki ya bu kadarı da artık biraz fazla. Yani papaların yine de o askeri işlerden bir uzak durması lazım. Yine de bu dönemde halen tabii bir yandan da protestanlığın falan yükseldiği bir dönemden bahsediyoruz. Papa bizzat kendisi olmasa bile ordulara sponsor olabilen bir kişi. Bir de mecaz tabii çünkü yargınızın lejyonları diyor. Yani sizin sözleriniz işte sizin diyelim şeyiniz... kararlarınız da aynı zamanda adeta silahlanmış lejyonlar gibi etkilidir. Değil mi? Çünkü Papa bir emriyle bir kitap yasaklatabiliyor. Değil mi? Dolayısıyla sizin savunacağınızı biliyorum diyerek de onun aslında yargısının bir şeyine sığınıyor. Koruyuculuğuna sığınıyor. O yüzden şimdiye kadar hangi ruhla yazdıysam bundan sonra da işime o ruhla devam edeceğim. Tabii bir süre sonra başka papalar Machiavelli'nin kitaplarını yayınladıktan sonra yasaklayacak vesaire ama henüz o dönemde değiliz. Çünkü Machiavelli pek çok netameli eseri henüz yayınlanmamış durumda, onu unutmayalım. Evet, bu dört eseri bu şekilde arka arkaya okuyabiliriz ve giderek yani okudukça karşılaştırarak da gittik. Ama zaten bir saatten fazla konuştum. Şimdilik burada durayım. Gerekirse daha sonra işte bir soru cevap kısmında bu diğer metne bir değinme fırsatı buluruz. İlginiz için de çok teşekkür ediyorum.